Ayrım 9. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 61. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Sözleşme ile ilgili hükümleri. Asıl adı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Convention on Human Rights. ECHR. Sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 19.3.1954 tarihli ve 8.662 sayılı resmi gazete olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AIHS Avrupa Konseyi'nde 1950 tarihinde kabul edilmiştir. Sözleşme ile birinci kuşak haklar etkili bir biçimde koruma altına alınmıştır. Sözleşmenin amacı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan bir dizi medeni ve siyasi hakkın sözleşme formunda güvence altına alınmasıdır. Sözleşmenin denetim mekanizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM kurulmuştur. Bireysel başvuru yolunun tanınmış olması, mahkemenin tazminata hükmedebilmesi gibi nedenlerden ötürü en etkili olan insan hakları koruma mekanizmasıdır. Mahkemenin içtihatları, sözleşmeye taraf bütün ülkeleri bağlamaktadır. Taraf devletler, iç hukuklarını ve uygulamalarını içtihatlarla belirlenen standartlara uydurmak zorundadır. Sözleşmenin 14. maddesi, sözleşmede tanınan haklar bakımından ayrımcılığı yasaklamaktadır. Başka bir ifadeyle, sadece sözleşme ve protokollerinde koruma altına alınan haklardan yararlanma bakımından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddia edilebilir. Sözleşmenin 14. maddesi, bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır şeklindedir. Çeviri http://www.inhak.bb.adalet.gov.tr/aihs/aihs@mail adresinden alınmıştır. Sözleşmenin yayınlandığı 19.3.1954 tarih ve 8.662 sayılı resmi gazetede 14. madde şu şekildedir. İş bu sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerden istifade keyfiyeti, bilhassa cins, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, milli veya sosyal menşe, milli bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi bir diğer durum üzerine müesses hiçbir tefrike tabi olmaksızın sağlanmalıdır şeklindedir. Sözleşmeye ek olarak bugüne kadar 14 tane ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Türkiye, sözleşmeyi 1950 yılında imzalamış ve 1954 yılında onaylamıştır. 4 numaralı, 7 numaralı ve 12 numaralı ek ihtiyari protokoller dışındaki ihtiyari protokoller de onaylanmıştır. Türkiye, eğitim özgürlüğüne yer veren 1 numaralı ek protokolün ikinci maddesine de çekince koymuştur. Çekinceye göre ek protokolün ikinci maddesinde düzenlenen eğitim hakkı 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu bağlamında yorumlanıp uygulanacaktır. İnsan hakları alanında uluslararası düzeyde en etkili güvence sistemi AIHS kapsamında kurulan AIHM'dir. 50 yıldan fazla zamandır yürürlükte olan sözleşme, mahkemenin içtihatları sayesinde hakların güncel şekilde yorumlanmasını ve insan hakları fikrinin gelişmesini sağlamıştır. İnsan hakları kavramının gerçek bir hukuk dalı haline gelmesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin katkısı büyüktür. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan mahkemenin kararları yargısal nitelikte kararlardır. Ancak mahkemenin hukuksal etkisi tamamlayıcı etki olarak adlandırılmaktadır. Bununla ifade edilen mahkemeye başvurudan önce iç hukukun tüketilmesi şartıdır. Sözleşmede yer alan insan haklarının korunması öncelikle taraf devletlerin yükümlülüğündedir. Belirtilmesi gereken bir diğer husussa mahkemenin taraf ülkelerin iç hukuklarındaki düzenlemeleri, bu düzenlemeler henüz uygulanmadan denetleyebilmesidir. Başka bir ifadeyle mahkeme, aynı bir anayasa mahkemesi gibi taraf ülkelerin iç hukuklarındaki düzenlemelerin insan hakları ihlali teşkil edip etmediğini denetleyebilir. Mahkeme bir kararında, Klass, Almanya, başvuru numarası 5029/71, karar tarihi 6.9.1978. Benzer şekilde Dadgon, Birleşik Krallık, başvuru numarası 7525/76, karar tarihi 22.10.1981, Mark, Belçika, başvuru numarası 6833/74, karar tarihi 13.6.1979, HTTP, C, MISK, P, H, HR, JOE, INT, TKP, 197/SEARCH, ASP, SCREEN, HUDOC, N, erişim 2.11.2009. Telefonların idarece gizli olarak dinlenmesini öngören hukuki düzenlemeyi, düzenlemenin somut olarak bir kişinin hakkını ihlal etmesine gerek kalmadan insan hakları ihlali olarak görmüştür. Burada değinilmesi gereken bir diğer husus, 1 Nisan 2005 tarihinde taraf devletler bakımından yürürlüğe giren ve ayrımcılık yasağını başlı başına bir insan hakkı olarak düzenleyen 12 numaralı ek protokolün kapsamıdır. Ek protokol, AHİHS'de yer almayan ancak hukuken tanınmış tüm hakları içeren şekilde ayrımcılık yasağına yer vermiştir. Ek protokole göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşler, ulusal ya da sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensubiyet, servet, doğum veya başka bir statüden kaynaklanan herhangi bir nedenle ayrım yapılmaksızın kişilerin kanunlarda öngörülen haklardan yararlanması sağlanacaktır. Bu düzenleme, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği durumlarda AİHM'ye başvuru yolunu öngörmektedir. Türkiye, 12 numaralı ek protokolü 18 Nisan 2001 tarihinde imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Yehova Şahitleri Dini Topluluğu ve Diğerleri, Avusturya. Avusturya vatandaşı olan 4 başvurucu, Avusturya'daki en büyük 5. dini grup olan Yehova Şahitleri dini üyesidir. Yehova Şahitlerinin tüzel kişiliğinin Avusturya makamları tarafından 20 yılı aşkın bir süredir tanınmaması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılmıştır. Yehova Şahitlerinin dini topluluk olarak ve tüzel kişilik olarak tanınmasına dair ilk başvuru 1978 yılında Federal Eğitim ve Sanat Bakanlığı'na yapılmıştır. 1874 tarihli dini toplulukların yasal olarak tanınmasına dair kanun, dini grupları topluluk ve toplum olarak sınıflandırmakta ve dini toplum olarak sınıflandırılanlara bazı imtiyazlar tanımaktadır. Bu kanun kapsamında Yehova Şahitleri tarafından yapılan ve topluluk olarak tanınma talebini içeren başvuruya olumsuz cevap verilmiştir. Uzun süren yargı süreçlerinin ardından başvuru süreci 1997 yılında sonuçlanmıştır. Bakanlık, iç örgütlenmelerinin açık olmadığı, devlete ve kurumlarına karşı olumsuz davranışları, askerlik hizmetinin reddi vesaire nedeniyle başvuruyu reddetmiştir. Yehova Şahitleri, 1998 yılında kabul edilen kayıtlı dini toplulukların hukuki statüsüne dair yasayla tüzel kişilik kazanmış ve çeşitli haklara haiz hale gelmiştir. Ancak bu yasayla da bir dini topluluğun dini toplum statüsü kazanabilmesi için en az 10 yıldır dini topluluk olarak faaliyet yürütüyor olması özelliği aranmaktadır. Bu nedenle Yehova Şahitleri tarafından dini toplum olarak tanınma talebiyle yapılan başvuru 10 yıllık sürenin henüz dolmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. AİHM'ye göre bir dini topluluğun özerk olarak varlığı demokratik bir toplumda çoğulculuğun gereğidir. Mahkeme, Avusturya'nın AİHS'nin 9. maddesinde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğüne getirdiği sınırlamanın demokratik bir toplumda gerekli kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu gerekçeyle de 9. maddenin ihlal edildiğine karar verilmiştir. Mahkeme, ayrıca Avusturya hukukunda dini toplumların örneğin vergi gibi bir dizi ayrıcalıktan yararlandığını da belirtmiştir. Ancak bu durumda dahi kamu makamlarının tarafsız olarak tüm dini gruplara bu statü için ayrımcılık içermeyecek şekilde başvuru hakkı tanıması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme, yeni oluşmuş ve bilinmeyen dini gruplar gibi bazı şartlarda 10 yıllık bekleme süresinin kabul edilebileceğini belirtmekle beraber, Yehova şahitleri gibi yurt içinde ve dışında bilinen bir dini grup için bu durumun geçerli olamayacağını ifade etmiştir. Mahkeme, Koptik Ortodoks Kilisesi'nin 1998 yılında dini topluluk olarak kayıt altına alınmasının ardından 2003 yılında dini toplum statüsü kazanması örneğinden yola çıkarak daha uzun süredir var olan Yehova şahitlerinin benzer statüyü kazanamamasının altını çizmiştir. Bu farklı muamelenin nesnel ve makul bir gerekçe kabul edilemeyeceğini belirterek 9. maddeyle birlikte ayrımcılık yasağına yer veren 14. maddenin de ihlal edildiğine hükmetmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Yehova Şahitleri Dini Topluluğu ve Diğerleri, Avusturya, başvuru numarası 40825/98, karar tarihi 31.07.2008, http://cmis-kp-ecr-joe-int-tkp-197-search-asp-skin-hudok-n-erişim-2011-2009. Sözleşmenin uygulanmasının denetimi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHS ile oluşturulan denetim mekanizması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. AİHM. European Court of Human Rights. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan denetim mekanizmalarının aksine AİHS'nin denetimi bir yargı organı tarafından gerçekleştirilir. AİHM önüne gelen başvurular konusunda karar verir ve re'sen harekete geçme yetkisi yoktur. Mahkeme, sözleşmede ve aleyhine başvuru yapılan devletin onaylamış olduğu ek protokollerde yer alan insan haklarının ihlal edilip edilmediğine karar verir. Günümüzde Avrupa Konseyi'ne üye olan her ülke AİHS'yi onayladığı andan itibaren AİHM'nin yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmiştir. Mahkemeye hem kişiler, gerçek veya tüzel kişi, hem de devletler tarafından başvuru yapılabilmektedir. AİHM'ye başvuru yapılabilmesi için başvurucu tarafın bütün iç hukuk yollarını tüketmiş olması ve başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından 6 aylık süre içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Mahkemenin kararları hukuken bağlayıcıdır ve aleyhine başvuru yapılan devlet bu karara uymak zorundadır. Mahkemenin kararlarına uyulup uyulmadığının denetimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Başvuru usulü şu şekilde işlemektedir. Başvurucular, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından 6 aylık bir süre içinde mahkemeye başvuru yapabilir. Mahkeme tarafından verilen başvurunun kabul edilebilirlik kararı, başvurunun gerekli koşulları taşıdığı yönündeki karar sonrasında aleyhine başvurulan devlet mahkemeye iddialara ilişkin görüşlerini bildirir. Mahkeme ilk olarak tarafları ikna yoluna giderek dostane çözüme karar verebilir ve bu durum sonucunda genellikle başvurucuya belli miktarda tazminatın ödenmesine hükmeder. Dostane çözüme karar verildiğinde aleyhine başvuru yapılan ülke için ihlal kararı verilmemiş olur. İkinci olaraksa mahkeme tarafların dostane çözüm konusunda uzlaşamadığı durumda sözleşmenin ihlal edildiğine ve gerekli görürse başvurucuya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verebilir. İhlal kararı verildiği durumda devletlerin bu kararı 3 ay içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı. Şartın ve gözden geçirilmiş şartın ilgili hükümleri. Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ), Avrupa Sosyal Şartı'nın The European Social Charter (ESC) yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 14.10.1989 tarihli ve 20.312 sayılı resmi gazete. Şartın resmi Türkçe çevirisi için bakınız http://resmigazete.gov.tr/arşiv/20312/pdf ve şartın İngilizce metni için bakınız http://joe-int-tdghl-monitoring-social-charter-presentation-esc-collected-text-and-pdf-erişim 2-2-2011. 1961 yılında Avrupa Konseyi'nde kabul edilmiştir. Şarta taraf olmak için metinde yer alan maddelerden asgari sayıda maddenin onaylanması yeterlidir. Şarta ek olarak bugüne kadar 3 tane ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Bunlar ASŞ'ye 4 yeni hak ilave eden Avrupa Sosyal Şartına ek protokol, denetim sistemini etkinleştirmeyi hedefleyen Avrupa Sosyal Şartına değişiklik getiren protokol, protokolün yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 15.2.2009 tarihli ve 27.142 sayılı resmi gazete ve toplu şikayet usulünü getiren Avrupa Sosyal Şartına toplu şikayet sistemi öngören ek protokoldür. Türkiye, Avrupa Sosyal Şartını 1961 yılında imzalamış, 1989 tarihinde onaylamıştır. Şartta yer alan hakların sayısını artıran ve kapsamını geliştiren gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı GGASŞ, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının Revised European Social Charter yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 9.4.2007 tarihli ve 26.488 sayılı resmi gazete. Resmi Türkçe çevirisi için bakınız http://www.resmigazete.gov.tr eskiler 2007 4 20.070.409 hotmail ve İngilizce metni için bakınız http://koe.int/dghe/monitoring/social/charter/presentation/esc/collected/text/pdf erişim 2.2.2011. ASŞ'nin kapsamını oldukça geliştirmiştir. Avrupa Sosyal Şartı'nda ve Avrupa Sosyal Şartı'na değişiklik getiren protokolde yer alan haklara yer veren GGASŞ, bunlara ek olarak başka hakları da koruma altına almıştır. Türkiye, GGASŞ'ye taraftır. Avrupa Sosyal Şartı'na toplu şikayet sistemi öngören ek protokol ise henüz Türkiye tarafından imzalanmamış ve onaylanmamıştır. Türkiye, GGASŞ'yi onaylarken 5. maddeye örgütlenme hakkı, 6. maddeye toplu sözleşme hakkı, 2. maddenin 3. paragrafına yıllık asgari izin ve 4. maddenin 1. paragrafına ücret ve yeterli yaşam düzeyi çekince koymuştur. ASŞ'de seçimlik onay sistemi öngörülmüştür. Şartın 20. maddesine göre şartın 1, 5, 6, 12, 13, 16 ve 19. maddelerinden en az 5'inin, kalan kısımdan 10 maddenin veya 45 paragrafın onaylanması yeterlidir. Türkiye asgari onayla yetinmiş, şartın çekirdek kısmından 1, 12, 13, 16 ve 19. maddeleri, kalan kısımdansa 9, 10, 11, 14, 17 ve 18. maddelerin tamamını, 4. maddenin 3. ve 5. fıkralarını, 7. maddenin 3, 4, 5, 6, 8, 9. fıkralarını onaylamıştır. ASŞ ile öngörülmüş mekanizma, ileride görüleceği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kadar etkili değildir. Ancak şart, eksileri ve artıları ile sosyal haklar alanında önemli bir ilerleme sayılmaktadır. ASŞ, eşit muameleye veya ayrımcılık yasağına ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir. Ancak şartın başlangıç kısmında, nokta nokta hiçbir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması ifadesine yer verilmiştir. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, şartın 1. maddesi 2. paragrafını, Avrupa Sosyal Şartı'nın 1. maddesi 2. paragrafına göre akit taraflar işçinin serbest şekilde girilen bir işte kendi yaşamını kazanma hakkını etkili bir şekilde korumayı taahhüt ederler. Başlangıç kısmında yer alan bu ifadeyle birlikte okuyarak şu sonuca varmıştır. Komite, şartın 1. maddesinin 2. paragrafını devletler bakımından istihdam alanında doğrudan veya dolaylı her türlü ayrımcılığı hukuken yasaklama yükümlülüğünü öngörür şekilde yorumlamaktadır. Toplumsal cinsiyet veya bir ırka veya etnik gruba mensubiyet gibi bazı nedenler bakımından daha güçlü bir koruma sağlanabilir. İşe alma ve genel çalışma koşullarıyla bağlantılı ücret, meslek eğitimi, yükselme, nakil, işten çıkarma veya diğer olumsuz edimler, ayrımcı yasa ve düzenlemeler bu hükümle yasaklanmıştır. Conclusions 16-1 Volüm 2 Türkiye 1-1-2002 Sayfa 637 ile 640 HTTP Hudok S Koe Int Esk 2008 Query Asp Language N Erişim 2-11-2009 GGASŞ ise ASŞ'den farklı olarak ayrımcılık yasağını E maddesinde düzenlemektedir. GGASŞ, ayrımcılığın yasaklandığı nedenleri ucu açık biçimde saymaktadır. Bu şartta yer alan haklardan yararlanma, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka görüşler, ulusal ya da sosyal köken, sağlık, ulusal bir azınlığa mensubiyet, doğum ya da başka statüler gibi nedenlere dayanan hiçbir ayrımcılığa tabi olmaksızın sağlanacaktır. Mental Disability Advocacy Center Bulgaristan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi bu kararında Bulgaristan'ın gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 17. maddesinde yer alan çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkını E maddesinde yer alan ayrımcılık yasağıyla beraber ihlal ettiğine karar vermiştir. Zihinsel Engelli Savunma Merkezi MDAC tarafından yapılan başvuruda, ülkede orta ve ciddi zihinsel engeli bulunan çocukların barındığı 28 merkezde, bu çocuklar için 2002 yılına kadar herhangi bir eğitim imkanının sunulmadığı belirtilmektedir. 2002 yılında kabul edilen bir kanunun ardındansa, bu merkezlerde barınan çocukların sadece yaklaşık %6-7 gibi bir oranının eğitime erişim şansına sahip olduğu belirtilerek eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği ileri sürülmüştür. Komite kararında Bulgaristan'ın sunduğu dönemsel raporlara da gönderme yaparak engelli çocuklar için kaynaştırmalı eğitim sağlanması, bunun sağlanamadığı durumlarda ise özel eğitim kurumlarında engelli olmayan çocuklarla eşit düzeyde eğitim sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu konuda ayrımcılığın yasaklanması gerektiğini ve şartta yer alan hakların sadece teorik olarak değil, fiilen de gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şartta yer alan bir hakkın gerçekleştirilmesinin taraf devletler için orantısız bir yük getirdiği durumlarda, makul bir sürede ölçülebilir bir ilerleme sağlanarak ve mümkün olan tüm kaynaklar kullanılarak söz konusu hakkın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan komite, Bulgaristan'ın şartın 17 ve E maddelerini ihlal ettiği kararını vermiştir. Şartın ve gözden geçirilmiş şartın uygulanmasının denetimi. Avrupa Sosyal Şartı'nın ASŞ denetim organı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'dir. The European Committee of Social Rights ECSR. Bu komite Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından seçilen üyelerden oluşur. Komitenin görevi taraf devletlerin şartta yer alan maddelere uyumunu değerlendirmektir. Bu görevin yerine getirilmesinde hem rapor sunma usulü hem de şikayet usulü kullanılır. ASŞ'ye taraf olan devletler, onayladıkları hükümlere ilişkin 2 yılda bir Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine ülke raporları sunarlar. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından incelenen raporlarla taraf devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hukuken incelenir. Komite, raporlara dayalı denetimde taraf devletin ASŞ'nin belli bir maddesine uygun davrandığını veya uygun davranmadığını tespit etmektedir. Komite, inceleme sonucu olumlu ya da olumsuz bir sonuca varır. Söz konusu bu karar tespit niteliğindedir. Komitenin hazırladığı bu metinler kararlar başlığı altında yayınlanır ve sonuçlar kamuya açıktır. ASŞ'nin öngördüğü ikinci organ olan Hükümetler Komitesi, taraf devletlere yöneltilecek tavsiyeleri tespit eder ve bunun sonucunda da Bakanlar Komitesi, hazırlanan Bakanlar Komitesi raporunu göz önüne alarak taraf devlete yönelik tavsiye kararları alır. ASŞ'nin öngördüğü bu mekanizma, Uluslararası Çalışma Örgütü uygulamalarıyla benzerlik taşımaktadır. Türkiye, ASŞ'nin öngördüğü raporlara dayalı denetim usulü kapsamında bugüne kadar 18 rapor sunmuştur. Geçmiş dönemde incelenen raporlara göre Bakanlar Komitesi, Türkiye ile ilgili çeşitli eleştirilerini belirterek tavsiye kararları almıştır. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ASŞ'den farklı olarak 4. bölümün D maddesiyle toplu şikayet sistemini getiren ek protokole atıf yapmaktadır. Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrası ile ek protokole taraf olmayan herhangi bir devlete bildirimde bulunarak toplu şikayet usulünü kabul ettiğini açıklayabilme olanağı getirilmiştir. Ek protokol tarafından düzenlenmiş olan denetim mekanizması ile her ne kadar kolektif şikayet usulü öngörülmüş olsa da bu usul Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile öngörülmüş olan bireysel şikayet mekanizması kadar etkili değildir. Alınan kararların hukuki niteliği de oldukça farklıdır. ASŞ, denetim mekanizması kararları, kararlar başlığını taşımaktadır ve herhangi bir yaptırım öngörmemektedir. Hukuken tavsiye kararı niteliğindedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ise hüküm başlığını taşımaktadır ve taraf devlet için bağlayıcıdır. Türkiye, kolektif şikayet öngören ihtiyari protokole taraf değildir. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu. Avrupa Konseyi çerçevesinde ayrımcılık yasağıyla ilgili oluşturan bir başka yapı da ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'dur. ECRI. European Commission Against Racism and Intolerance. ECRI. ECRI 1993 yılında Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin katılımı ile Viyana'da gerçekleşen 1. Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde kurulmuştur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, Yahudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle ırk, ten rengi, dil, din, uyrukluk ya da etnik köken temelinde ayrımcılıklar da dahil olmak üzere mücadele etmeyi amaçlar ve kuruluşu herhangi bir uluslararası sözleşmeye dayanmamaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2002 yılında komisyonun rolünü daha da güçlendirmiştir. Komisyon, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapması, politikaları üretmesi ve diğer önlemleri alması için çaba harcamaktadır. Bu amaçla üye devletler hakkında raporlar hazırlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komisyon, hükümetler tarafından atanan bağımsız üyelerden oluşmakta ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı hukuki ve siyasi güvenceleri güçlendirmek için çalışmaktadır. ECRI, ülke raporları aracılığıyla Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri çalışma alanı çerçevesinde izlemektedir. Bu raporlarda söz konusu ülke içerisinde değişik konular üzerinde durulur, daha önce ECRI tarafından o ülke hakkında hazırlanan raporlarda yer alan tavsiye kararlarının ne derece uygulandığı ve hayata geçirildiği de değerlendirilir. Hazırlanan her raporun öncesinde hakkında rapor hazırlanacak ülke bir ECRI raportörü tarafından ziyaret edilir. Raporlar, özellikle STK'lar tarafından sağlanan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanır ve ülke ziyaretlerinde STK'larla görüşmeler yapılır. Türkiye hakkında bugüne kadar 1999, 2001, 2004 ve 2011 yıllarında olmak üzere 4 rapor hazırlanmıştır. Raporların İngilizce ve Türkçe metinleri için bakınız http://koeint.tdghl.monitoring.ecri.library.publication.asp.erisim.2011.2009. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu, ülke raporlarının dışında Avrupa Konseyi üyesi ülkelere yönelik genel politika tavsiye kararları alabilmektedir. Bu kararlar, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele alanında oluşturulması gereken yasal çerçeve, uzman kuruluşların taşıması gereken standartlar, Romanlar, Çingeneler ve Müslümanlara yönelik ve spor, kolluk ve eğitim alanlarında ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele konularını kapsamaktadır. Bugüne kadar 12 genel politika tavsiyesi yayınlanmıştır. Bu kararların İngilizce ve Türkçe metinleri için bakınız http://koeint.tdghl.monitoring.ecri.activities.general.terms.asp.erisim.24.1.2011. 9. ayrımın sonu sayfa 70.